Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın 10. bölümüyle yine beraberiz. İnşallah kaldığımız yerden o güzel sahabenin güzelliğinden güzellik devşirmeye devam edelim efendim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Ka'b ve iki arkadaşı yani 3 kişi ihmal hatası sebebiyle Tebük seferine katılamamışlar. 50 gün süren bir çileye düşmüşler. Haklarında ayet-i kerimeler gelmiş. Müjde dolu ayetler, bağışlanma dolu ayetler. Onun arkasından Resulullah Aleyhisselam bunları müjdelemiş. Efendim çok zor bir sınavdan geçmişler. Çok büyük bir başarıyla Allah'ın takdirini kazanmışlardı. Ve bu benzeri ve böyle bu tip benzeri sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir yol yöntem takip edeceğimize ilişkin Hazreti Ka'b'ın o örnek hayatından örnekleri veriyorduk efendim. Şimdi burada asıl olan Tevbe suresinin 119. ayetin uyarılarıydı. Hemen hatırlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, takva sahibi olun, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun emriydi. Hazreti Ka'b ve arkadaşlarının sadıklarla beraber olma noktasında sergilemiş oldukları destansı tavrı görmüştük. Şimdi efendim, mümin gönüllerle bir olmanın, onlarla ağlayıp onlarla gülmenin, onlarla acıları, sıkıntıları göğüslemenin, onlarla zaferlere, güzel günlere ilerlemenin bambaşka bir üstünlüğü, güzelliği vardır. Mümin, Müslüman, hanım olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun, sonuçta insanız, insan olmamız itibariyle yanlışlar, eksikler, kusurlar, hatalar yapabiliriz, yaparız, yapalım demiyorum. Yapılıyor, oluyor bunlar. Böyle durumlarda yapılan yanlışlıkların küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmaksızın süratli bir şekilde tasfiyesi, düzeltilmesi gerekiyor bunun. İşte bu düzelme noktasında iyilerle, sadıklarla beraberliğin getirdiği kolaylığı görmüştük. Tabii şimdi böyle iyi insanlarla beraber olunca yani yük ne kadar ağır olursa olsun, beraber olduğumuz şahıslar ne kadar kaliteli ise o ağırlık o nispetle kolay aşılacaktır. İşte bunun için yükselmekte, alçalmakta, iyi olmakta, kötü olmakta, isabetli bir işte olmakta, sürekli hata yapmakta, genellikle bu arkadaş grubundan etkileniriz, etkileriz. Aleyhisselam ne buyuruyor hatırlayalım. Yani kişinin inancı üzerine, ahlakı üzerine, ameli üzerine baskın bir etkisi olduğundan aleyhisselam er-reculu ala dini halili felyenzuru ahadukum men yuhalil buyurur. Sizden biriniz arkadaş edindiği kişiye dikkat etsin. Yani iyi arkadaş seçin. Çünkü kişi arkadaşının gidişatı, dini, ahlakı, huyu üzere olur. Hazreti Ka'b radıyallahu anh zaten kalite insan, arkadaşları da kalite ama küçük bir sürçme olunca, bir ihmal olunca bu ihmal arkasından daha büyük musibetleri getirmemiş. İşte bu iyilerle beraber olmanın, doğru olmanın, doğru söylemenin sonunda bir zafere varılmıştı. Dünya ilim ve irfan, hak ve adalet, huzur ve saadet dolunca ahiret saadetinin de onunla birlikte geldiğini unutmayalım. Ancak ilim ve irfan, hak ve adalet, huzur ve saadet olması için dünyada bizim işte ilimde, irfanda, hakta, adalette, huzurda olmamız lazım. Çünkü benden olur bizler. Bu kadar ben bir araya gelir, biz oluşur. Aile oluşur, toplum oluşur, cemiyet, cemaat, teşkilat oluşur. Ne kadar bu benler iyi olurlarsa o kadar iyi biz ortaya çıkacaktır. Bunun için el ele, gönül gönüle veririz ve gayret ederiz, değil mi? Çabalarız. İşte bir şekilde bir kardeşimiz bir yanlışa düşünce onu yanlışıyla baş başa bırakmayız. Yanlışını da hoş görmeyiz. Ama kardeşimizi değil yanlışı kınarız. Onun yanlıştan dönmesi için de üzerimize düşen görevi yaparız. Aynı zamanda din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar, din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar zulüm ve çirkefliler, kötülükler son buluncaya kadar ya ne yaparız? Gayret gösteririz, çalışırız, çabalarız. Din Allah'ındır. Çünkü baharın gelmesi, çiçeklerin açması baharın müjdesidir. Dolayısıyla baharın gelmesi için her birimiz birer çiçek, birer müjdeci olacağız. Ha bu arada herkesin imtihanı farklı olur. Çünkü hayatta nice farklı imtihanlar var. Varlıkla imtihan, yoklukla imtihan, ıssızlıkla imtihan, yani yalnızlıkla, çoklukla imtihan, hastalıkla, sağlıkla da olur imtihan, dostlukla olur imtihan, düşmana da olur imtihan. Bazen eşimiz de olur, bazen çocuğumuz da olur imtihan. Ne bileyim, işimizle ilgili bir imtihan olur. Bir boşluğa düşeriz, imtihan olur. Korkularımız olur, imtihan. Cesaretli oluruz, bu da bir imtihan. Ümit, imtihan. Hayal kırıklarına varıncaya kadar, varın düşünün, çoğaltın bunları. Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. O yüzden her insanın imtihanı farklı olur, sınavı farklı olur. Bize düşen görev, hangi tür imtihanla karşı karşıya kaldıysak, ondan alnı ak bir şekilde çıkmayı başarmaktır. Sabretmek, sebat etmek, yılmamak, ümitsizliğe kapılmamak, en temeli Rabbimize güvenmek. Rabbimize güvenmek. Allah'ın rızasına uygun hareket etmek ve Allah'ın takdirine rıza göstermek. Allah'ın takdirine rıza göstermek. Bu temel espridir. Dünya imtihan dünyasıdır. Allah-u Teala Bakara suresinde 155. ayette hatırlarsınız. Ayet meşhur. Herkes bilir çünkü bunu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi deneriz diyor Allah-u Teala. Biz sizi imtihan ederiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Yani burada birkaç kalem imtihan örnekleri veriliyor. Andolsun, yemin olsun sizi korkuyla, açlıkla, mallardan meydana gelen noksanlıkla, can kaybıyla, meyvelerle, yani meyve, yani siz meyveyle geçiriyorsunuz, ondaki azalmayla efendim imtihan ederiz diyor Allah-u Teala. Sınarız sizi diyor. Birçok şeyle sınarız. Ama ve beşşiril müminin ve beşşiril sabirin. Burada ve beşşiril sabirin gelir. Sabredenleri müjdele. Bu müjde Allah'tandır. Yani iyi insan olduğumuzda, ki hangi sahabene bakarsanız her sahabenin ayrı bir imtihanı olmuştur. Yani iyi insan olmak imtihana girmeme anlamına gelmiyor. İnsan olmamız hasebiyle imtihanlar kaçınılmazdır. İyi insan oluruz, iyi biri oluruz. İmtihanımız da kalitemiz ölçüsünde olur. Büyük adamların imtihanları büyüktür. Hani deriz ya, yüce dağların rüzgarı sert olur. Ama dağ başında tuttuysanız bir ağaç düşünün dağ başında. Ağacın kökleri derinlere sağlamca salmışsa, toprağı sıkıca kavramışsa, ne kadar rüzgar, fırtına eserse esin ağacı savuramayacaktır. Dallarını kırabilir. Ağacı gövdesinden de kırabilir. Ama kökleri durur orada, ağaç tekrar yeşerir. Kökümüzü sağlam salarsak, yani akide sağlam olursa, inanç sağlam olursa, sımsıkı tutunursak Allah Resulüne, Kur'an ve sünnete, işte imtihanlar gelmez değil, gelir. Rüzgarlar eser, kasırga olur ama bir şekilde Allah'ın yardımıyla aşarız. Her şeyi bir kenara koyalım. Resulullah Aleyhisselam'a bakalım. Ne ağır imtihanlardan geçti sallallahu aleyhi ve sellem. Ta İhsan'ın başından başlamak üzere vefat edinceye kadar, en yakınından en uzağına kadar, birçok insanla akrabaları başta olmak üzere Aleyhisselam ciddi ciddi imtihanlardan geçti. Bir kere amcalarından biri olduğu halde Ebu Leheb iman etmediği gibi, efendim, hepinizin bildiği gibi çok eziyet etti Aleyhisselam'a. Biraz az bilinen bir örnek var, Ebu Sufyan bin Haris diye. Bu Ebu Sufyan denince hemen Mekke lideri Ebu Sufyan bin Harb ile karıştırılmasın. O ayrı. Bu akraba, o başka. Bu Ebu Sufyan bin Haris, Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcaları Haris'in oğludur. Ve Ebu Sufyan Aleyhisselam aynı zamanda hem amca çocukları hem de süt kardeş ikisi. Buna rağmen hem de birbirine çok benzerler, beraber büyümüşler ama İslam gelinceye kadar yedikleri, içtikleri ayrı geçmeyen amcaoğlu Ebu Sufyan, İslam geldikten sonra saf değiştirecek, Resulullah Aleyhisselam'a en çetin sınavın birisi de o olacak. Çok sonra Mekke fethi esnasında iman nasip olacak ama Resulullah Aleyhisselam çok ama çok ağır bir imtihan verecek. Uhud'a bakalım. Aleyhisselam'ın diğer amcası Hazreti Hamza Uhud'da şehit. Hem de parça parça edilmiş. Aleyhisselam'ın verdiği bir imtihan bu. Onca yakınlar, Hazreti Musab bin Umeyr'i kaybetti orada. Onca yakınlarını kaybetti Uhud'da Aleyhisselam. Hendek'e bakıyorsunuz, Yahudiler arkada anlaşmayı bozdular. Müşrikler topyekün geldiler. Çok ciddi bir sınav. Yani nereye bakarsanız bakın, Aleyhisselam'ın nasıl sabrettiğine, zor şartlar altında müminlere nasıl sabır ve sebat aşıladığına, azim ve güç kaynağı olduğuna bakacağız ve biz onu örnek alacağız. Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alırsak, onun yetiştirdiği sahabeyi örnek alırsak, her türlü olumsuz gibi görünen fırtınalardan çıkmayı başarır, olumlu ve güzel sonuçlara ulaşmış oluruz. Hazreti Kab yeri geliyor mal varlığı bakımından zengin, yeri geliyor orta halli, yeri geliyor fakir. Nasıl oluyor diyecek olursanız, işte sahabe infak ehlidir. Bizim gibi infakı konuşanlardan değil, infakı yaşayan erlerdi onlar. Şimdi infak ettiğinden elinde bazen bir şey kalmadığı olurdu. Evine vardığında hanımın da aynısını görürsünüz, çocukların da aynısını görürsünüz. Böyle bir güzelliği yaşıyorlardı onlar. Dolayısıyla sahabenin yaşadığı İslam bizim örnek almamız gereken İslam'dır. Ve onlar tabii ki Resulullah Aleyhisselam'ı efendim örnek almışlar. Onun ve ona inancın hak davaya gönül veren ilk yiğitleri olmuşlar. O sahabeler. Dolayısıyla sabrı da, sebatı da, azmi de, gayret ve cesareti de hep ondan almışlar. İslam nurunun canlı kalmasını, yayılmasını yine ondan görmüşler, ondan öğrenmişler. Ufuklar ötesine taşınmasına vesile olmuşlar. Yaptıkları onca seferler tarihe silinmez bir şekilde yazılmış. İşte o seferlerden biri olan Tebük Seferi, seferin kendisi zaten 4-5 derslik bir konu ama ona girmedik biliyorsunuz. Hazreti Kâb'ın ve iki arkadaşın bu sefere katılamayışı bizim konumuz idi ve onların çırpınışları bizim konumuz idi. İnsan olarak hayatımızın her safhası aynı olmaz. Bu mümkün değil zaten. Yoklukla imtihan olacağımız gibi varlıkla da imtihan olacağız. Ancak bazen yoklukla imtihanın zorluğunu efendim biraz öncelleriz, öne çıkarırız diye. Fakat sanki varlıkla imtihan daha zor gibi duruyor. Hocam bu nasıl bir şey? Çünkü imkanlar ölçüsünde, fırsatlar ölçüsünde sorumluluk artar. Varlık bir imkandır. Sağlık bir imkandır. İlim bir imkandır. Yani imkanlar, varlığım yok, sağlığım yok, ilmim yok. Varlığı, sağlığı, ilmi olanla aynı derecede hesaba çekilmeyeceğiz. Ama yani bu böyledir diye ilim sahibi olmayalım, varlık sahibi olmayalım anlamına gelmiyor. Çünkü ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde alınız, isteyiniz, dileniniz ifadesi yoktur. Veriniz var, veriniz. Vermek için varlık sahibi olacak ki kişi verebilsin. Dolayısıyla verici olmak durumu. Aynı şekilde makam ve mevki imtihanı, bu da bir hayli zor. Bir de aile içi imtihan var. Eşin eşiyle imtihanı. İyi günde, kötü günde. Dirlik ve düzende. Sevinçli ve öfkeli anlarda. Sağlıkta, hastalıkta. Bunları çoğaltabilirsiniz. Eşlerle yaşanan imtihan, başka insanlarla yaşanan imtihanlardan çok daha zordur. Aynı şekilde çocuklarla imtihan da öyle. Yani çocuğun varlığıyla, yokluğuyla imtihan olunuruz. Azlığıyla, çoklusuyla imtihan oluruz çocuklarımızın. Onların sevgisiyle, saygısıyla, şımarıklığıyla, dik başlılığıyla imtihan oluruz. İsyanıyla, ihmaliyle imtihan oluruz. Onun yetiştirilmesi noktasında imtihanlar sayılmayacak kadar çoktur. İmtihan çeşitleri bunlar. Hazreti Kâb radıyallahu anh bu mevzuda önceki bölümleri dinleyenler hatırlayacaklar. Çok güzel bir imtihan vermiş. Hem ailesi, eşi, hem çocukları efendim Hazreti Kâb'ın yanında yer almışlar. Onun acılarını dindirmek, derdine ortak olmak noktasında adeta aynı çileyi paylaşmışlar. Sonra Allah'tan müjdeler gelince adeta yine aynı sevinci paylaşmışlar. Yani aile olarak bayram etmişlerdi. O yüzden ailemiz içerisinde var böyle sahabeler çoktur. Yani ileriki gül sohbetlerinde düşünüyorum farklı farklı böyle aileleri işlemek, anlayabilmek, onların örnekliğinden örnekler çıkarmayı düşünüyorum. Kendi nefsim adına inşallah. Çünkü sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda bütünüyle hane halkının tamamının İslam'da olan aile sayısı çok da fazla değil. Ya baba müşrik, ya anne müşrik, ya çocuklar müşrik, ya da Allah korusun baba münafık ya. Abdullah'a hepiniz bilirsiniz Abdullah. Abadile dediğimiz Abadile, dört büyük Abdullah'ın biri olan Abdullah bin Übey bin Selül radıyallahu anh. Babası baş münafıktı ama oğlan Abdullah. Ya Abdullah. Yani o ondan imtihan edildi. Aleyhisselam en yakınlarından imtihan edildi. Uzaklarda var tabi. Hazreti Kâb da hayatı içerisinde bir küçük ihmalden imtihan edildi. Zaten onun hayat akış içerisinde başka örneği bilmiyoruz. Onu meşhur eden de zaten budur, Tebük Seferi. Tebük Seferi'ne katılamadı. Bir kastı yoktu. Kasıtsızdı ama ihmal etti, sefere katılamadı ve üst üste geldi. Ancak sadıklarla beraberliği bir kez daha vurguluyorum ve doğruluk deyimini, sadık olmayı vurguluyorum. Hemen hemen her insan özü sözü doğru olan insanlardan hoşlanır. Değil mi? Yani tinetinde, mayasında bozukluk yoksa her insanda var bu. Özü sözü doğru olan insanlardan hoşlanırız. Onlara değer veririz. Dostlarının, yakınlarının böyle insanlardan olmasını ister herkes. İstemez miyiz? Özü sözü doğru insan benim dostum. Onlar kalbe ayrı bir muhabbet verir. Onların kalpte ayrı bir yeri olur. İnsan işte böyle olmalı. Oldu mu böyle olmalı deriz, değil mi? Ve bazen de böyle çok önde gelen babanın, annenin oğlu oluruz veya dayının, amcanın yeğeni oluruz. Efendim ne yaparız? İşte ben filankesin oğluyum, filankesin kızıyım, filankesin yeğeniyim. Yani iyi insanların iyiliğin bizi kimliğimiz olur bir nevi. İyi insanların iyiliği bir nevi bizim kimliğimiz olur. Filankesin oğlu, filankesin kızı olduğumuzu söyleriz. Ama bir de bunlar kötü insanlar olsa hiç tanışmıyoruz deriz mesela. Böyle bir savunmaya da gireriz. Sonuçta hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle bunları yaşıyoruz. Şimdi ama diğer taraftan iyilerden, doğrulardan, dürüstlerden hoşlanmıyorsak iyi ve doğru değiliz demektir. İşte bir insan bir yanlış yapmış, unutmayalım, İslam yanlış yapan kişiye hücum etmiyor. Yanlışa hücum ediyor. Ben şimdi burada konuşurken dilim sürçer, Allah muhafaza çirkin bir şey söylerim. Siz benim söylediğim şeye karşı bir buğz edeceksiniz. Yani bu söz söylenmemesi gerekirdi. Söylemeseydim iyiydi. Anladıysam özür dilerim, meseleyi kapatırım ama anlamış da olmayabilirim. Yani buradaki eğer kullandığım yanlış bir cümle, kötü bir cümle, kastım olmaksızın kullandığım böyle bir cümle sonunda şahsıma karşı bir kin güdülürse ben o cümleyi bıraksam da ben olduğum için aynı husumet sürecektir. Ama öyle değil de işte İslam onu yapıyor. Yani bir insanın bir yanlış yaptığını görüyor, yanlışın üzerine gidiyor. Hani hatırlayın, bir Allah dostunun güzel bir örneği var. Birisi sarhoş olmuş, düşmüş yere, serapa batmış, çok kötü bir durumda, başına yığılmışlar insanlar, işte lanet diyorlar, bağırıyorlar, kötü sözleri söylüyorlar falan. Oradan geçiyor mübarek, manzarayı görüyor, açılın açılın diyor, dağıtıyor milleti, yaklaşıyor, bakıyor adamın hali kötü. Ne yapıyorsunuz diyor, ya bu adama ne yapıyorsunuz? Efendim diyor, halini görmüyor musun? İçmiş, batırmış, şöyle pis, böyle kötü. Diyor ki o mübarek, bu adam böyle bir günaha düşmüş değil de bir çukura düşmüş olsaydı ne yapardınız? Bir çukura düşmüş olsaydı, efendim oradan çıkarırdık, bir ip sarkıtırdık, elimizi uzatırdık, bir şekilde çıkarırdık. Bu da diyor günah çukuruna düşmüş, çıkarın, çıkarın. Tabii böyle söylerken de günahı hoş görün anlamına gelmiyor. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Günahı hoş görmeyiz. O Allah'ın haram kıldığı şeydir. Ama kişi bir şekilde ayağa kaymış düşmüşse onun oradan çıkması için elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi toplumda herkes iyi insanları sever. Onlardan hoşlanır. Ancak iyileri arar. İyi de peki bizi kim arıyor? Bizi kim arıyor? Biz arıyoruz iyileri. Öyle olmalıyız ki arananlardan olmalıyız. Arananlardan. İşte asıl güzellik budur. Ama bilirsiniz, şimdi kısa bir ara verelim. Sonra bu güzelliği bütün güzelliğiyle paylaşmaya çalışalım. Ama lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim, Hazreti Ka'b bin Malik'in 10. bölümün 2. yarısıyla yine beraberiz. İyilik, güzellik, doğruluk, sıdk, sadakat üzerine efendim sohbetimizi sürdürüyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Her insan dürüst olmayı, iyi olmayı, hayatın değişik şart ve merhalelerinde üstün bir meziyet olarak görür. Yani hayat içerisinde şuraya ulaşmak, buraya ulaşmak gayretlerimiz olur. Anneler, babalar, öğretmenler, öğrenciler, yani bütün insanlar hep böyle iyi şey olsun diye uğraşırlar. Ama az önce söylemiştim işte. İşte benim, ben filankesin oğluyum, filankesin kızıyım, benim amcam şöyle, benim dayım böyle. Peki bizim oğlumuz, kızımız, eşimiz, kardeşimiz, yeğenimiz bizimle böyle bir onur duyuyor mu acaba? Yani Hazreti Kab'ın torunları, torunların torunları daha sonraki yıllarda hep bu Tevbe suresi 117, 118, 119. ayetlere gelince büyük bir onurla işte biz Kab'ın torunlardanız derler. Yani bu adam böyle bir adamdı işte. Evet, yani özü sözü doğru olmak. Doğru olmak, doğru olmak. Hazreti Kab öyle diyor. Ben doğruyu söyledim diyor. Bana Saud Aleyhisselam sefere katılmaya engelleyen özrün neydi? Ne özrüm vardı? Yoktu dedim diyor. Hiçbir özrüm yoktu. İhmal ettim ya Resulallah. Doğru söyledi. Doğru söylediği için de hemen kurtuldu mu? Yok. Yok. İmtihanı ağırdı. 50 gün sürdü. Bunları gördük. Özü sözü doğru olan insanın davranışları da doğru olur. Unutmayalım. Özü sözü doğru olan insanın davranışları da doğru olur. İçi dışı bir olur yani. Bu üstün meziyet, bu güzel ahlak o insanı daima doğru kalmaya, sürekli doğru olmaya, daima doğruluğa sevk eder. Hayra sevk eder. Doğrular ve güzellikler insanı iki cihan saadetine götürür böyle olunca. Yani doğru oluruz, ahlaklı, dürüst oluruz. Hem bu dünyada itibar görürüz, ahirette ise neler görürüz Allah bilir. Şimdi bizim bütün gayemiz, yani doğrular ve güzellikler insanı iki cihan saadetine götürür ya. Bunlar çoğaldıkça, çoğaldıkça doğrular, iyiler, güzeller çoğaldıkça toplum düzelir. Toplum düzelir. Ben buna ben diyorum. Ben iyi olursam, herkes ben iyi olursam, ben iyi olursam bütün benler bir araya gelir, biz olur. Toplum olur ve toplum iyi olur. Hazreti Kab radıyallahu anh hep bu örneği verir bize. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Onun o tövbesini, çırpınışını, ailesinin desteğini, çocukların desteğini çokça okumalı. Efendim, çok tefekkür etmeli ve onun içinden çıkaracağımız çok ciddi, çok güzel örnekler olduğunu bilmeliyiz. Çünkü dürüstlük, özü sözü bir olmak ve sadakat Müslümanların en öne çıkan vasıflarındandır. Kaldı ki sahabi de böyle biraz tanımlanır. Müslümanlar asırlar boyu böyle bilindi çünkü, böyle tanındı. Resulullah'tan böyle gördük, sahabeden böyle gördük. Bu vasıfların yıpranması, güven duygularının sarsılması birçok değerimizi de alır götürür ve götürmüştür. Müslüman güvenilir insandır, emin insandır. Şimdi emin insan, kendisine güvenilir insan, yani sıfatın içini dolduramıyorsa, kendisinin vasfedildiği şeyi dolduramıyorsa, Allah muhafaza yalana düşmüş olur ki bu çok tehlikeli sonuçlar götürür. Biz girdiğimiz veya girdirildiğimiz bunca çıkmazlarımız var. Saplandığımız veya saplattırıldığımız bunca yanlışlarımız var. Bundan bir an önce kurtulmak için ayete bakacağız. İşte ayetler bizi buradan kurtaracak. Allah bizden bunu istiyor. Hazreti Kab radıyallahu anh kendisiyle ilgili Tevbe suresinin 117, 118, 119'u sürekli okumakla birlikte Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerine de çok fazla yer verdiğini görürüz. Şimdi sürekli şöyle söyler Hazreti Kâb. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah kullarını Darusselam'a davet ediyor. Çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Daris selam, selamet yurdu. Esenlik yurdu, cennet. Şimdi bu ayetin bu kısmını Kâb'ın hayatında bakıyoruz. Tamamına zamanımız yetmez diye ben kısa kesiyorum. Allahu Teala vallahu yed'u ilel cennet demiyor bu ayette. Vallahu yed'u ila daris selam diyor. Allah kullarını Darusselam'a çağırıyor. Allah çağırıyor, gelin diyor. Darusselam. Nedir Darusselam? Cennet. Peki Allah niye cennet deniyor? Şimdi biliyorsunuz dar bir yer, bir mekan, daha ziyade ev anlamına gelir. Hani Mekke'de Darul Erkam vardı. Darul Erkam. Erkam'ın evi. Hazreti Musab Medine'ye gitti. Orada Darul Esad oluşturdu. Sonra Darul Zeyd, Darul Üseyd. Yani sürekli yeni mekanlar oluştu. Dar. Diyar, ev, yer. Şimdi Darusselam cennet yurdu diye mana verilir. Selamet yurdu. Cennet. Allah çağırıyor. Ama burada aynı zamanda Allah-u Teala kulunu çağırırken kulun yalnız olmadığını, insan, beşer, aile hayatı olduğunu belki vurguluyor, bilemiyoruz. Burada şu inceliği görürüz. Vallahu yed'u ila daris selam derken. Çünkü evinde cehennem hayatı yaşayan insanın cennete talip olması, evinde cennet hayatı yaşayan bir insanın cehenneme düşmesi nasıl muhal? Akıl almıyor. O yüzden Allah-u Teala cenneti hak edecek amelleri dünyada işleyeceğiz. Dar, dünya, diyar. Burada işleyeceğiz. Bunun da en küçük kurumu ailedir. Ailemizi cennete çevireceğiz. Cennetten bir köşk olacak evimiz. Niçin kabir için ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur deniyor? Allah muhafaza. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur diye geçer kabir için. Hazreti Kâb bin Malik'in evi işte böyle bir dar. Yani çok muhtereme hanımefendi hanımı var. Çok kıymetli çocukları var. Baba bir sıkıntıya düşünce hanım başta olmak üzere bütün aile adeta orası bir cennetmiş gibi efendim cehennemi sıkıntıya düşen adamı cennet huzuru vermek için çırpınırlar. Çırpınırlar. Ve gerçekten de Hazreti Kâb belki de yani böyle bir aileye sahip olduğundan durdu ayakta. Allahu Teala tuttu. İşte bu çok düşündürücü bir şey bu. Çok düşündürücü. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Kâb radıyallahu an Darusselam selamet yurdu, cennet yurdu gibi olan evi Hazreti Kâb radıyallahu an Allahu Teala 50 gün onların desteğini sağladı üzerine. Yani tabi yerindeyse hanımı, çocukları ona kol kanat girdiler ama Allahu Teala bir yandan da elinin altında bulunan, yanında bulunan değerlerin kıymetini bilmesi açısından, evet, o değerlerin kıymetini bilmesi açısından çok çarpıcı, çok düşündürücü efendim bir tablo koydu önümüze. 10 günde onlardan ayırdı. Yani çile 50 gün, 40 gününü sen çek, ailece beraber birbirinize arka çıkın, 10 günde onlar gitsinler sen çek diye bir planlama yok. ucunu bilmiyoruz. Aleyhisselam demişti, git ey Kâb, Allah'ın hükmü gelinceye kadar bekle demişti. Bu hükümler birer birer geliyor. İşte müeydeler uygulanıyor birer birer. İşte 40 güne kadar ailesiyle beraberdi. Çokça müeyyide vardı yalnız. Ancak 40. gün Aleyhisselam bir haber gönderdi. Hanımından ayrılsın dedi. Boşanmak değil de yani uzak dursun. O da aldı çocukları baba evine gitti. Burayı görmüştük, buraya bir daha giremeyeceğim. Efendim. Şimdi Hazreti Kâb radıyallahu anh bu sefer yani her şeyine ortak olan, acısını paylaşan, yüzüne baktıkça, eline dokundukça, oturup konuştukça, beraber yiyip içtikçe huzur duydu. Acılarını azaltan en büyük destekçisi hanımı ve çocukları. Bunlardan da ayrı kaldı. Bir de bu imtihanı verdi. Allah'ın takdiri işte, Allah-u Teala. İnsanları farklı farklı imtihan ediyor. Ben bazen düşünüyorum kendi kendime, bunu çalışırken de, yazarken de, sizlerle paylaşırken de içimden geçiyor doğrusu. Yani Kâb'ın ailesi biraz ters bir kadın olsaydı veya müşrik olsaydı, çocukları iman etmeselerdi adamın hali ne olurdu diye. Böyle öyle bir görüntü ortaya çıkıyor ki herhalde hepsi bunlar perişan vaziyete düşerler diye. Allah muhafaza. Çok çok zor bir durum olduğunu görüyoruz yani. Çok. Ama Hazreti Kâb radıyallahu anh çok iyi bir aileye sahip. Efendim onların desteğiyle yanlışını kabullenerek, yani bu benim çilemdir, çileyi ben çekmeliyim, size sebep oluyorum de, böyle boş laflara gerek yok. Bunları yapmadı hiç. Evdekiler de bu senin sorunun demediler. Bunu daha önce gördük. Senin sorunun demediler. Maalesef bugün böyle yanlışlar yapıyoruz birbirimize. Bu senin sorunun. Beni ilgilendirmez diyoruz. Subhanallah. Bir problem varsa, bir sorun varsa hepimizi ilgilendirir. O yüzden Hazreti Kâb'ın efendim paylaşılması gereken en öne gelen özelliği budur. Bakınız efendim, Hazreti Kâb yıllar sonra Hazreti Muaviye döneminde efendim 77 küsür yaşlarında vefat ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra 4 halife dönemini yaşıyor. Bütün cihatlara katılıyor. İnfaklara katılıyor. Faaliyetleri çok. Ama Kâb'la ilgili bir hayat hikayesini derlediğiniz zaman, hadiseyi şöyle masaya yatırdığınız zaman, ayrıntıların içerisine girmeye daldığınız zaman, Tebük seferi sonrasını görürsünüz. Öne çıkan budur. Yani bunun hayatındaki deprem, bunun hayatındaki fırtına, büyük fırtına budur. Dolayısıyla diğer taraflar biraz daha silik kalmış, görünmemiş fazla. Bu öne çıkmış. Şimdi ülkemiz ciddi depremler geçirdi. Şimdi bunu değişik yerlerde yani yaşayanlarımız var depremleri. Şu anda bize bir kağıt kalem verseler, işte o depremden aklında kalan şeyleri yaz deseler, birçok şeyi hatırlamayacağız. Ama öyle önem çıkan şeyler var ki, mesela 20 kişiye yazdırsınlar böyle bir şey, 20 kişinin 20'sinde de kullandığı belli şeyler ortak olacak. Çok öne çıkan, çok büyük yıkımlar, çok büyük ölümler hepsinde olacak. İşte Hazreti Kâb'ın hayatında Tebük seferine katılamadığından o girdiği sıkıntı bütün kaynaklarda genişçe işlenir. Ancak ondan sonrası çok fazla bilinmiyor. Ben biraz daha ailesini tanıtayım. Çünkü son bölümdeyiz şu anda. Çünkü bundan sonrası dedim ya, malumat pek fazla yok. Ondan dolayı son bölüm halinde işliyoruz 10. bölümü. Hazreti Kâb radıyallahu anh hayatı içerisinde birkaç evlilik yapmış değişik zamanlarda. 8 erkek, 7 kız, 15 çocuğu olmuş bunun. Bu evlilikleri içerisinde Hazreti Umeyre binti Cübeyr adlı hanım sahabe hanımlarındandır. Önde gelen sahabedir. Resulullah Aleyhisselam'a biat etmiş, ondan hadis rivayet etmiştir bu hanım. Ve Hazreti Kâb'ın bu Tebük sonrası imtihanında en büyük yardımcısı, en şefkatli, en sadık yareni idi, dostu idi. Ondan Hazreti Umeyre'den Hazreti Kab'ın Abdullah, Ubeydullah, Fedale, Veheb, Mabet, Havle, Suat isimli çocukları oluyor. Bu hanım sahabeden. Çocuklar da sahabe. Aynı şekilde bir diğer hanımı Hazreti Hayre, bu hanımın hakkında fazla bilgi yok, sadece çok çarpıcı bir şey var, bu kadıncağızın özelliği var. Çok sevdiği bir ziynet eşyası var, her neyse bilmiyoruz. Anlatılmıyor ne oldu. Bu hadis kaynaklarımızda geçiyor, bu hanımın hibesi, hediyesi. Resulullah Aleyhisselam bizzat onu hediye ediyor ve ondan dua alıyor. Bu da aynı şekilde Umeyre Hanım gibi Hazreti Kâb radıyallahu anh'ın yanında yer almıştır. Ve o tövbe sürecinde, o imtihan sürecinde ciddi şekilde desteklemiştir. Tabi daha sonraki evliliklerinde tabi'in hanımları alır Hazreti Kâb. Yani sahabeyi gören hanımlar. İşte burada Kâb'ın bir misyonu daha var. Çok kısa onu da zamana sığdırmaya çalışayım izninizle. Şimdi deseler ki işte bir sahabe mezarı bulundu. Bizim yakında bir yerimizde olsa sahabe kabri mezarı bulundu. İsim de verseler meşhur sahabe. Deseler Musab bin Umeyr. Deseler Muaz bin Cebel. Deseler Kâb bin Malik. Yani yakın bir yerde böyle ilgisiz duyarsız kalır mıyız? Merak ederiz sahabe. Gideriz. Efendim. Yani sahabeyi toprak çürütmez demiyoruz. Öyle bir iddia yoktur. Allah dilediğini çürütür. Dilediğini çürütmez. Yani iyi çürür, kötü çürümez diye bir şey yok. Ona biz karışmıyoruz. Ama bir şey diyeceğim ben burada. Gittik. Efendim bir de çürümemişse. Kefenle bebe safasalan duruyorsa şehit gibi. Ne yaparız? Ay be, ben sahabeyi gördüm ya. Bir de tenini görürsek, yüzünü açarsak. Bunu düşünün. Hocam heyecan bastı, ne diyorsunuz yahu? Ha. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı göremeyip sahabeyi gören kişiye tabi'in deniyor Müslümana. Hazreti Kâb tabi'inin hanımları var. Daha sonra evlenecek tabi'inden. İşte Hazreti Peygamber'i görüp ona iman edip ondan aldığı güzelliği hayatına geçirip en güzel bir şekilde gelecek nesle aktarma noktasında bu hanımların ve onların çocuklarının çok ciddi hizmetleri olmuştur. Çok ciddi hizmetleri olmuştur. Allah hepsinden razı olsun diyelim. Evet efendim. Hazreti Kâb radıyallahu anh ailesinin tek oğlu, iyi yetişmiş, kaliteli bir sahabe. Estağfurullah, haddimiz değil kaliteyi ölçmek de, kitaplar böyle yazıyor. Bağışlayın, bu kelimeyi kullandım. Evet, değerli bir isim. Resulullah İslam'ı çok seven, Kur'an'ı sünnete sımsıkı yapışan, Allah ve Resulü yolunda hayatını ortaya koyan bir büyük şahsiyet. Hayatı içerisinde sadece bir defa Tebük seferine yani katılamadığından dolayı girdiği bir sınav, bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı mübarek en üst düzeyde yaşamış, bu sıkıntıyı çok ciddi boyutlarda çekmiş ve çok ciddi tövbeyle, tövbesine de Allah şahit olmuş ve bağışlanmış bir sahabedir. Salihlerle, sadıklarla beraberlik noktasında örnek alınması gereken en önemli örneklerin biridir. Şimdi ben bitirirken şunları söylemek durumdayım. Bitirirken şunları söylemek durumdayım. Nedir, ne değildir? Yani bütün sahabelerin ayrı ayrı özelliği var. Ancak Hazreti Kâb bin Malik'in tövbesi, sadakati çok önemli. Bunu söyleyelim ve atlamadan da hemen ekleyelim ki siz şimdi 10 bölüm boyunca Hazreti Kâb'ı dinlediniz. 10 bölüm boyunca. Yani biz Kâb'ı ayrıntılı bir şekilde öğrendik diyemezsiniz, demeyiniz. Ayrıntılı bir şekilde öğrendik diyemezsiniz, demeyiniz. Ama Hazreti Kâb Gülistan'ından biz kuru yapraklar derledik. Anlayabildiğimizi sizlerle paylaştık. Allah-u Teala onun o güzelliğinden anladıklarımızı hayatımıza geçirmeyi, onu örnek almayı Allah cümleye nasip etsin diyor. Bir başka Gül Sohbetleri programında görüşmek, buluşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.